Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Eylül 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Düğmeci, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz gazeteci Serdar Ermiş olacak. Bir de dış basında Türkiye hakkında yer alan manşetleri değerlendireceğiz programımız içerisinde. Bu kez konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu olacak. Gazete manşeti turumuza Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti... Geciken yargı adalet değildir, artık çok geç. Tecavüz sonucu hamile kalan RG'nin mahkemeye kürtaj başvurusu 4 kez reddedildi, bebek doğdu. Sonunda Anayasa Mahkemesi red kararını hak ihlali sayarak RG'ye tazminata hükmetti demiş Milliyet Gazetesi. Bir de yine bir adli haber var. Bir canın bedeli 3 yıl 10 ay hapis diyor Milliyet Gazetesi. Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı Şule İdil Deren'in ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada şoföre bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi diyor Milliyet Gazetesi. Hemen yandaki haberin başlığı ortada aşı yok. Zatüre için aşı talebi patladı ama ortada aşı yok diyor gazete. Ulusal aşı takvimi içindeki zatüre aşısı bebeklere 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanlara ücretsiz yapılıyor. Bu yıl Covid-19'un etkisiyle bu aşıya yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun çıkardı. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor. Saklama şartları nedeniyle depolama yapamayan aile sağlık merkezleri de randevu sistemine geçti. Bu ağırlaşan korona tablosunda kendini ve sevdiklerini güvenceye alacağını düşündüğü aşıya ulaşamayan vatandaşı çileden çıkardı. Grip aşısı için de sıkıntı kapıda, vatandaşlar eczanelere isim yazdırıyor demiş Milliyet Gazetesi haberinde. Sorumsuza karantina faturası bir başka başlık. Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını tehdit edenler için valilikler yeni bir yaptırım uygulamaya koydu. Karantinaya uymayanlar Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek. Oluşacak masraf kalemleri de bu kişilerden tahsis edilecek diyor gazete. Hadsiz Macron'a jet yanıt bir başka başlık. Türk ve Yunan heyetlerinin NATO'daki ilk toplantısının yapıldığı gün Fransız lider Macron, Avrupa'nın bütün olarak Türkiye'ye karşı birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söyledi. Ankara anında cevap verdi. Dışişleri, kendi acziyetinin dışa vurumu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gece Twitter'dan "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözlerinin yer aldığı eski bir videosunu paylaştı demiş gazete. Sabah gazetesinde sıra. Sabah gazetesinin manşeti kirli ittifakın Erdoğan korkusu. Doğu Akdeniz'de sıkışan Macron ve Mitsotakis Türkiye'ye karşı cephe oluşturup Erdoğan düşmanlığı yaptı, yalan üstüne yalan sıraladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyor açıklaması yaptı. AK Parti sözcüsü Çelik ise, Macron sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la demiş, sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu diyerek sert tepki gösterdi diyor gazete. Avrupa'da gazeteleri için skandal bir makale yazan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tehdit dili kullanarak Türkiye'yi suçladı. Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de kıyısı dahi olmayan Fransa'nın bölgede hayati ulusal çıkarları olduğunu iddia etti. Mitsotakis, en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'yi ise oyun dışı bırakarak Antalya Körfezi'ne hapsetmek için her türlü kirli oyuna başvurmaktan çekinmiyor demiş Sabah gazetesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var. Sabah gazetesinde yer bulmuş. Artışı durdurmalıyız diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 83 milyon herkes tedbirlere uymalı demiş. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız %52, yoğun bakım doluluk oranımız ise %67. Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Aksi durumda sadece kapasite artırımına yönelik bu tedbirlerinde bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali vardır diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Van'daki bir hastanede incelemelerde bulundu dün ve açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesinde sıra. Hürriyet gazetesinin manşeti "İmdat odamda biri var." İş için gittiği Kırıkkale'de bir otele yerleşen Kardelen Kamışlı, gece 3'te uyandığında yatağının başucunda hiç tanımadığı bir adamla karşılaştı. Kamışlı kabus dolu geceyi Hürriyet'e anlattı diyor gazete ve Kardelen Kamışlı'nın açıklamalarının ayrıntıları da haberin devamında yer alıyor. Karantina firarisine yurt hapsi hemen yandaki haberin başlığı. Hürriyet'in gündeme getirdiği karantinadan kaçan hastalar tek tek tespit edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilecek demiş gazete. Masraflar hastalardan tahsis edilecek. Uygulamaya Kayseri, Sakarya, Sivas, Çankırı, Afyonkarahisar, Düzce, Niğde, Yozgat, Bartın ve Nevşehir'de başlandı. Bartın'da karantinadan kaçan 12 kişi öğrenci yurduna götürüldü. Bartın Valiliği, başkalarının sağlığını tehlikeye atan bu kişiler hakkında hapis cezası talebiyle dava da açacak diyor gazete. Siyasete korona bulaştı başlığı var. Ali Babacan, Binali Yıldırım, Faik Öztrak ve Muhittin Böcek'ten sonra dün de Bülent Arınç eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı demiş gazete. Bir başka haber bu gazeteden size aktaracağımız, Atatürk Havalimanı saldırganı Kiev'de yakalandı diyor Hürriyet gazetesi. Atatürk Havalimanı'nda 2016'da 46 kişinin can verdiği terör saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı olan DAEŞ'lı liderlerden biri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı. Eski Sovyet uyruklu olan teröristin Suriye ve Irak'ta terör saldırıları ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı belirlendi diyor gazete. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: Avrupa gazı bizden alacak. Karadeniz Türkiye'nin Kuzey Denizi, diyor gazete. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz keşfedilen Karadeniz'in Avrupa'nın yeni Kuzey Denizi olabileceğini söyledi. Avrupa'nın enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Dönmez, %30'unu kendi kaynaklarıyla Kuzey Denizi'nde üretiyor. Üçte birini Rusya, üçte birini Afrika'dan ithal ediyor. Karadeniz'deki keşif Avrupa Birliği açısından da pozitif bir gelişme, dedi. Yeni Şafak'a konuşan Dönmez, Tuna 1 kuyusundaki çalışmaların başladığını açıkladı. Karadeniz, Basra Körfezi ve İran Körfezi'ne göre daha derin. Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. Hedefimiz 3 yıl içerisinde gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. Türkiye'de neden doğalgaz borsası olmasın, diye soran Dönmez, sondaj ithalatı ile ilgili şu bilgileri verdi. Keşifle birlikte Türkiye bu işi tek başına ve kendi imkanlarıyla yapabileceğini gösterdi. Bu alanda ciddi bir know-how oluştu. Önceliğimiz Türkiye, ancak zamanla şartların durumuna göre yurt dışına sondaj hizmeti verilebilir, diyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde yer alıyor bu açıklamalar. Sürmanşette ise "Metrobüs kabusa dönüyor" başlığı var. İstanbul'da metrobüs ve İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe veriyor, demiş gazete. İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Profesör Mustafa Ilıcalı, kısıtlamalarla 900 binin altına düşen toplu taşıma kullanım sayısının 4 milyonu aştığını söyledi. En fazla 600 bin yolcu taşıması gereken metrobüs şu anda 550 bin ile sınırda. Okullar açılınca 3 milyon öğrencinin araçlara hücum edeceğini belirten Ilıcalı, "Böyle gidersek önümüzdeki günlerde daha kötü durumlarla karşılaşacağız," dedi. Ve Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor haber. Van'da alarm zilleri çalıyor. Bir başka başlık, vaka sayısı 2 katına çıktı, diyor gazete. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Mart ayından bu yana mücadele verdiği koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşandığını söyledi. Van'da salgın önlemlerini yerinde inceleyen Koca, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, diyor gazete haberinde. Son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti "Kibirli ama aciz, Macron'un medyedi hamlesi de boşa çıktı." Girişte "Türkiye'ye karşı sert olalım" çağrısı yaptı. Çıkışta "iyi niyet çerçevesinde görüşelim" dedi. Türkiye gündemiyle 6 Akdeniz ülkesini Korsika'da toplayan Macron, İtalya, Portekiz ve İspanya'dan aradığı desteği bulamadı. Girişte "Türkiye bölgede artık ortak değil" diyen Fransa Cumhurbaşkanı çıkışta diyalogdan bahsetti. Medyedinin sonuç bildirgesinde ise "ilave kısıtlayıcı tedbirler Avrupa Birliği Konseyi toplantısında değerlendirilebilir" gibi yuvarlak ifadeler yer aldı. Dışişleri Macron'un zirve öncesindeki sözlerine "aciziyetin dışa vurumu" cevabını verdi, diyor gazete. Kindar ittifak başlığı var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği Arap Ligi, Türkiye'yi Suriye, Libya ve Irak'ta işgalci ilan etti. Ankara, "kararların ciddiye alınacak bir tarafı yok" açıklaması yaptı. Yunan Başbakanı Mitsotakis de The Times'a yazdığı makalede, "Türkiye saldırganlığını durdurmalı ya da Avrupa Birliği yaptırımlarıyla yüzleşmeli" diyerek tehdit dilini tercih etti, diyor Akşam Gazetesi. Atina Yan Çizdi başlığı var. NATO'daki teknik görüşmede Yunan tarafı "müzakereye değil görüş açıklamaya geldik" deyince sonuç alınamadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atina diyaloğa hazır olmadığını gösterdi" dedi. "Görüşmeler sürecek" diyor Akşam Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün sabah saatlerinde 3 ilde FETÖ operasyonları vardı. Ankara'da, İstanbul'da ve Balıkesir'de yakalama kararı çıkarılan isimler vardı. Sabah saatlerinde birçok ilde FETÖ operasyonlarıyla güne başladığımızı söyleyebiliriz. Onun dışında da hemen diplomasi başlığına geçelim. Dün NATO karargahında Doğu Akdeniz toplantısı gerçekleştirildi. Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında. İşte bu görüşmelerle ilgili yansımalar da devam ediliyor. Ankara'da takip ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Ayrıştırma Usulleri toplantısının tamamlandığını ve bundan sonra da görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Ancak Atina yönetiminden toplantıya saatler kala yapılan açıklamalarda bu görüşmelere zarar verdiği ifade edildi Ankara'daki güvenlik kaynakları tarafından. Yine dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bir toplantısı vardı. Doğu Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerle bir araya geldi ve Türkiye aleyhine yine açıklamalarını, çıkışlarını sürdürdü. İşte bu açıklamaların, gelişmelerin yansımaları da takip ediliyor. Yine siyaset başlığında İyi Parti'de Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı genel merkezde bir basın açıklaması yapacak. Bunu takip ediyor olacağız. Tabii koronavirüsle mücadele de tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde vaka sayılarında, oranlarında bir artış yaşanıyor. Buna ilişkin haberlerimiz de devam ediyor. Olacak hasta sayısı neden artıyor? 65 yaş üstünde vakalar tekrar neden yükselişte? Bu sorulara cevap arıyor olacağız. Koronavirüsle birlikte tabii koronafobi de var. Koronavirüsün psikolojiye, psikolojik hayatımıza etkileri de var. Bununla stresiyle nasıl mücadele edilebilir, neler yapılmalı şeklinde haberlerimiz de var. Terörle mücadele başlığı altında Akıncı üssü davasına da yine Ankara'da devam ediliyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam ediliyor diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri değerlendireceğiz. Gazeteci konuğumuz Serdar Ermiş telefon attığımızda bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş buldum Arzu Hanım.
Evet, gazete manşetlerine baktığımızda gündemin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Biraz önce muhabirimiz Cuma Yavuz da gündemin önemli maddelerini aktarırken bize Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili ayrıntılar verdi. Dün NATO karargahında Türk-Yunan heyetleri arasında toplantı vardı. Biz akşam gazetesinden de dinleyicilerimize duyurduk. Bu teknik görüşmelerin öncesinde Yunan tarafının açıklamaları, müzakereye değil görüş açıklamaya geldik açıklamaları sonrasında sonuç alınamadığı bilgisi var gazetede. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Korsika adasında Medyedi toplantısının öncesinde yine Türkiye ve Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamaları ve dışişlerinin de bu açıklamalara sert cevabı var. Doğu Akdeniz'de geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani burada Fransa'nın tavrı çok dikkat çekici. Tüm dünyanın gözü önünde bir adeta bir korsanlık yapmaya çalışıyor ve eski sömürgeci mantığını devam ettirmeye çalışıyor. Yaptıkları tam da bu aslında. Macron bir yandan bunu başarmaya çalışırken tabii altı da çok dolu olmadığı için dış politika hamleleriyle sürekli boşa düşüyor, sürekli yanlış üstüne yanlış yapıyor ve komik duruma düşüyor dünya kamuoyunda açıkçası. Son yaptıklarını da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Dünkü açıklamaları mesela önce o toplantının girişinde konuşması çok sert, böyle üst tertelerini çok terbiyesizce konuşması ve o sömürgeci tavrının devamını ifade eden sözlerin sonrası toplantıya girdi. Fakat o Akdeniz ülkelerinden beklediği desteği bulamadığı sonrasında yaptığı açıklamadan çok açık bir şekilde görüldü zaten. Toplantı sonrasıyla toplantı öncesi yaptığı açıklamalar arasında gece gündüz gibi fark var. Toplantı sonrası içeride özellikle İspanya, İtalya gibi ülkelerin desteğini alamadığı çok açıkça görülüyor. Toplantı sonrası da yumuşak bir dil kullanması bunun göstergesi. Macron açıkça Avrupa Birliği'ni, Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı kışkırtıp o arada kendi menfaatlerini, kendi yapmak istedikleri şeyleri ortam hazırlamaya çalışıyor. Fakat bu hani çok ucuz bir numara açıkçası. Artık eski Türkiye yok. Türkiye özellikle dış politikadaki attığı adımları çok sağlam atıyor ve uluslararası hukukta hukuka uygun olarak atıyor ve her adımı çok ince düşünülmüş şekilde olduğunu zaten hepimiz görüyoruz. O yüzden hiçbir zaman boşa düşmüyor bu konularda. Fransa zaten bırakın bunları niye Akdeniz'de olduğunun izahını bile yapabilecek durumda değil. Çünkü Akdeniz'de en büyük kıyısı olan ülke Türkiye ve Türkiye'yi oyun dışı bırakmaya çalışıyor. Buna açıkçası kargalar bile gider bu hamleye. Yani Fransa binlerce kilometre öteden gelip Doğu Akdeniz'de böyle at koşturmaya çalışacak ama bölgenin zaten gerçek aktörü, en büyük kıyısı olan Türkiye'nin hamlelerini boşa çıkartmaya çalışacak ve işte saçma sapan komik açıklamalarla bunu kötülemeye çalışacak. Yani açıkçası bunun bir sonuç alabileceğini düşünmüyorum Fransa. Macron da zaten her geçen gün bu komik tavırlarından güç kaybediyor. Hem içeride güç kaybediyor, ülkesindeki gücünü kaybediyor. Hem de uluslararası arenada komik duruma düşüyor ve güvenilirliğini yitiriyor. Son yaptığı bu 7 ülkeyle yaptığı toplantıda bile onları bir araya getirip bir istediği sonucu alamaması da bunun göstergesi açıkçası.
Evet, 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi var. Brüksel'de düzenlenecek bir zirve. Yani konu sıcaklığını önümüzdeki süreçte de koruyacak. Neler bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde bu başlık altında?
Avrupa'nın şu kararı vermesi lazım artık. Bir yanda aslında Türkiye ile iyi ilişkiler kurması aslında her açıdan Avrupa Birliği'nin işine gelen ve menfaatine gelen bir konu. Ama bir türlü Türkiye'nin güçlenmesinin de bir kenara koyduklarında Türkiye'nin güçlü bir Türkiye istemedikleri için böyle bir çelişkiye düşüyorlar. Aslında tüm menfaatleri Türkiye ile iyi ilişkiler kurma yönünde. Bakın son Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin bile Avrupa Birliği'ne çok ciddi bir şey gelecekte menfaat sağlaması muhtemelen. Çünkü enerji arzında çeşitlilik getirecek bu. Rusya'ya, Afrika ülkelerine Avrupa'nın bağımlılığını azaltacak bir hamle. Ama bunu bile çok farklı değerlendiriyorlar. İşte bunun arkasında da bölgede güçlü bir Türkiye istememeleri kaynaklanıyor. Avrupa Birliği onun ikilemini yaşıyor açıkçası. Bir yandan Türkiye'ye ihtiyaçları var. Bir yandan da Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Bu ikilem üzerine gidiyorlar. Uzun zamandır zaten Türkiye ile müzakerelere bir bahane durdurulması, işte Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğine alındıktan sonraki tavırlarına müsaade edilmesi, Yunanistan'ın şımarıklarına müsaade etmeleri, bu Akdeniz'deki gerginlik konusunda da Yunanistan'a gaz vermelerinin altında hep bu ikilem yatıyor. Özellikle Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler asla Türkiye'nin bölgede bir güçlenmesini, Avrupa'ya entegre edilmesine karşı çıkıyorlar. Bunun için arkasında çok farklı sebepler de var. Etnik sebepler var, dini sebepler var. Bir sürü sebep var. Avrupa Birliği bunun ikilemini sürekli yaşadı ama artık bir yol ayrımına doğru gidiyor. Eskisi gibi değil, eskiden böyle avutarak oyalamaklı politikalarıyla yıllar geçti gitti ama artık onlar da biliyorlar ki bir yol ayrımına geldiler ve artık burada net bir karar vermeleri gerekiyor. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Son yıllardaki, son birkaç yıldaki hamleler daha da böyle bunu pekiştirdi. Artık onlar da bunu her attıkları adımda Türkiye ile karşı karşıya geldiklerinde, Türkiye'yi gördüklerinde, her yerde Türkiye'nin izini gördüklerinde bunu da açıkça görüyorlar. Ve bu liderler zirvesinde de bu ikilemi aşmaya çalışacaklar ama çok da bu yakın zamanda bir beklentim yok açıkçası aşmaları konusunda. Bir süre daha süreceğim edecek ama bu süre çok da uzun olmayacak.
Evet, bölgemizde yaşanan gelişmeler bu yönde. Bakalım önümüzdeki süreçte ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte takip edeceğiz. Bir de tabii aylardır dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler var. Hem dünyada vaka sayılarında bir artış var, hem de dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Van, Muş, Hakkari ve Bitlis sağlık yetkilileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de de vakalarda bir artış var. Yeni önlemler alınıyor konuyla ilgili ve tabii uyarılar da devam ediyor. Nasıl değerlendireceksiniz geldiğimiz son durumu?
Vallahi dünyadakiyle benzer bir artış Türkiye'de de var. Sadece Türkiye'de değil bu artış. Ben buna açıkçası insanların bıkmasından, bu önlemlerden artık kaç aydır eve kapanmasından, bu bıkmanın bir dışa vurum olarak görüyorum. Artık yeter gibilerinden. Çünkü herkesin artık psikolojisini etkiledi bu durum. Eve kapanan 65 yaş üstüler, çocuklar artık çok ciddi psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve açıkçası daraldı ifadesini kullanmak doğru. Ve Türkiye'dekine gelirsek, yorulma olsa, Kurban Bayramı'nın ve sonrasında başlanan bir artış var. Özellikle Doğu illerinde, Orta Anadolu illerinde bir artış var. Ama artık dengelendiği gibi gözüküyor. Bundan sonra yeniden bir aşağı doğru iniş beklentisi var. Bazı illerde zaten görülmeye başlandı. Ankara ve bazı iller dışındaki illerde artık stabil durum aşağı doğru inmeye başladı. Ama bakıyoruz ki şu ilk günden, Mart ayından bugüne kadar sürece baktığımızda ortaya şu çıkıyor. Tedbirler sıkı şekilde uygulandığı zaman vaka sayıları hemen inmeye başlıyor, aşağı iniyor. Ne zaman rehavete kapılıp tedbirleri gevşetirsek, o zaman vaka sayıları çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Ramazan bayramında açıkçası bu rehaveti hepimiz etrafımızda, kendimize dahil hepimiz etrafımızda bu rehaveti görmüştük. Dolayısıyla hala Ramazan bayramının o rehavetin sonuçlarını yaşıyoruz bence. Ancak son 3 güne baktığımızda vaka sayılarında bir artış, azalış göze çarpıyor. Ama bu sefer de vefat sayımızda bir artış var, düzenlenmiş az da olsa. İyileşen sayımız artıyor. Bunlar iyi veriler ama dediğim gibi her şey dönüp dolaşıp tedbirlere uyup uymamamıza geliyor. İşte son dönemde tüm Türkiye'de maske yasağının tekrar getirilmesiyle ve denetimlerin çok sıkı bir şekilde her gün adeta tüm Türkiye'de devam etmesiyle önümüzdeki günlerde yeniden bir azalışı göreceğimizi düşünüyorum ben.
Evet, tabii koronavirüs salgını neticesinde eğitimle ilgili yaşanan gelişmeler ve önümüzdeki süreçte eğitimin ne şekilde devam edeceği yönünde açıklamalar da gazetelerde yer buluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları var. Bir kere son Bakanlar Kurulu toplantısına pandemi döneminde eğitim planlaması damga vurdu diyor Hürriyet gazetesi. Ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da online eğitime, uzaktan eğitime önem verilmesi konusunda velilere birkaç not aldırdı diyor gazete. Çocuklara desteğe devam edin, ekip olursak çocuklarımız kazanacak diyor. Bir de tabii 3 haftalık aşamalı geçişten bahsediyor gazete. 21 Eylül'den sonra ana sınıfları ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ve 3 haftalık bir değerlendirmenin ardından eğer sonuçlarda bir olumsuz gidişat olmazsa ikinci ve sekizinci sınıfların da açılmasının planlandığı yönünde bir haber var. Daha sonraki aşama ise 12. sınıfların açılmasının hedeflendiği yönünde. Eğitimde önümüzdeki süreçte ne tür gelişmeler yaşanır? Sizde ne tür bilgiler var?
Şimdi uygulamayı görerek gitmek istiyorum Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet. Bunda da çok haklılar aslında. Çünkü bakın Biz Ağustos ayında, daha doğrusu Temmuz ayında çok başka şeyler konuşuyorduk. Haziran Temmuz aylarında vaka sayılarımız ciddi şekilde azalmıştı. Artık 1000'in altına gelmişti, neredeyse birkaç gün gördük 1000'in altını. Çok farklı şeyler konuşuyorduk ama bugün çok daha farklı şeyler konuşuyoruz. Çünkü günlük bir değişim var, haftalık bir değişim var. Dolayısıyla okullar da çok kritik bir konu. Onun için uygulamaya bakılması kadar doğru bir uygulama yok. Öncelikle hani birinci sınıfların ve ana sınıfların okula başlaması gerekiyor gerçekten, yoksa kayıp bir nesil ortaya çıkacak. Çünkü geçen yıldan hadi son 2-3 ayı kaybettik diyelim ama bir eğitim yılının kaybedilmesi çok ciddi bir şey. O yüzden bu konuda hassas olmamız gerekiyor hepimiz. Velilerin de buna çok ciddi katkı vermesi gerekiyor. Yani öngörülerin dışında artık zaten uygulamaya bakılarak, çünkü bir gün başlarsınız bir haftada öyle bir şeyler olur ki tekrar eskiye dönmek zorunda kalırsınız veya da olumlu şeyler alır gitmek zorunda kalırsınız. Milli Eğitim Bakanlığı da şu anda yaptığı şey çok fazla alternatifli planlar hazırlıyor ve her alternatif tek tek bir yol, her alternatife uygun bir yol haritası oluşturuluyor. Dolayısıyla ilk haftaki ve hazırlık haftasında 1 ve 2 gün okula gidecekler bu çocuklar. Dolayısıyla o 1 ve 2 günlük şeylerde çok azaltılarak gidecekler. 5 güne yayılacak, 6 güne yayılacak, hatta cumartesi de dahil edilecek. Oradaki uygulamaya bakılacak. O 3 hafta işte bu yüzden önemli. 3 hafta içinde bu hijyen kuralları, çocukların bilinçlendirmesi, çünkü ana sınıf öğrencisi ve birinci sınıf öğrencileri böyle bunları bilinçlendirmek, bunlara bu şeyi aşılamak konusunda sadece okullara değil velilere de büyük görev düşüyor. Velilerimiz bu çocukları bilinçlendirebilirse, eğer çocuk ne yapacağını bilirse her şeyimiz daha kolay olur. Şunu unutmayalım, artık neredeyse dünyada okulların açılmadığı birkaç ülkeden biri de Türkiye. Yani bir yandan da o çocuk eğitim de çok önemli. Hani korona endişesiyle kaybedilecek şeyler var. Bir de eğitim olmadığı için kaybedeceklerimiz var. Bunların iyi hesaplamamız lazım. Hani bu demek değildir ki eğitim için sağlığımızı feda edeceğiz. Hayır, asla. Öyle bir tedbir, sıkı ve sistem kurmalıyız ki ikisini bir arada hem sağlığımızı koruyup, koronadan korunup, hem de eğitimimizi sürdürebilmemiz gerekiyor. Tıpkı Haziran ayından beri yaptığımız gibi bir yandan hayatımızı sürdürüp bir yandan da koronadan karşı tedbirleri almamız gerektiği gibi okullarda da artık eğitimin bir şekilde başlaması gerekiyor. Sistemli bir şekilde ciddi bir eğitim olması gerekiyor. Bu uzaktan da olsa evde bu ortamı kurmamız gerekiyor. Artık yüz yüze uzaktan bunların ayrımını ortadan kaldırabilirsek çok daha rahat ederiz. Yani uzaktan eğitimi de aynı yüz yüze gibi kaliteli bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu da yapmamız gerekiyor. Çünkü bu korona işi bitse bile görünen o ki dünyada bu tür şeyler artık çok yaşayacak. Belki daha sonra bunların artık bunlar sağlıklı yüz fazla savaşlar bile göreceğiz bundan sonraki dönemde. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor bence. Uzaktan eğitimimizi kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için velilere düşen görevler var ama öğretmenlerimize düşen de görevler var. Öğretmenlerimizden de hala söylüyoruz çevremizde çok ciddiye almayanlar var. İşte canlı ders yapmayanlar var. Böyle şikayetler de alıyoruz sürekli ama düzene gelecektir. Herkes kendi sorumluluğunu bildikçe, herkes kendi sorumluluğunu yerine getirdikçe her şey daha iyi olacaktır. En azından şartlara göre kendimizi ayarlayarak kayıplarımızı en azından indirebiliriz.
Evet. Tabii siyaset dünyasından da ard arda koronavirüs ile ilgili, bu virüse yakalandıklarıyla ilgili açıklamalar geliyor. İşte eski meclis başkanı ve başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuştu ilk önce Binali Yıldırım. Dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski meclis başkanı Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Kendisi ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. CHP'den açıklamalar geliyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den daha önce bir açıklama gelmişti. Siyaset dünyasında da son derece yaygınlaşmaya başladı bu virüs. Neler söylersiniz? En son o konuda söyleyeceklerinizi alalım.
Ya virüs artık statü, kimlik, cinsiyet şey ayrılmıyor. Hatta yaşta da ayrım ilk başlarda daha fazlaydı. Şimdi artık o da aşağılara indi. Sağlık Bakanı'nın, Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı son rakam vaka ortalamasının 42 olduğunu söyledi. Ama yoğun bakım hasta yaş oranının 65 olduğunu söyledi. Dolayısıyla dün de Konya'da biliyorsunuz bir tıp fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki bir kızımız 40 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.
Evet.
Artık korona hiçbir şekilde ayrım gözetmiyor. Çocuktan yaşlıya yani 7'den 77'ye herkes de artık bunu görmemiz mümkün. Dolayısıyla hepimiz kimliğimiz ne olursa olsun bakın en steril ortamlarda duranlar en şekilde iyi şekilde korunanlar bile bir şekilde artık tehlikeyle yüz yüze. Dolayısıyla sadece bir kişinin bireysel tedbiriyle olmuyormuşlar. Artık herkesin topyekun bir tedbir alması lazım. Yani sizin korunduğunuz gibi karşındakinin de kendisi koruması ve size bunu bulaştırmayı önlemeye çalışması gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Yani siyasetçiler olduğu gibi hepimizin çevresine de yaklaştı artık bu. Hani eskiden derdik ki çok azdı vakalar ve çok uzaktaki kişilerden duyardık. Belki bilmediğimiz kişiler artık hepimizin çevresinde duymaya başladık. Yakın çevremizde olanlar var. Siyasetçilerden de yakalanmaya acil şifalar dileyelim. Herkese acil şifalar dileyelim bu hastalığın pençesindekilere.
Evet, gündemdeki önemli maddeler, gazetelere yansıyan başlıklar bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Gazeteci Serdar Ermiş konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de gazetelerde öne çıkan başlıklar neler konuştuk. Şimdi de dış basında, dış dünyada neler konuşuluyor? Bizim konuştuğumuz başlıklar dış dünyada gazete manşetlerine nasıl yansıyor? Dış basında Türkiye hakkında yer alan manşetler neler? Onu konuşacağız, onu değerlendireceğiz. Telefon attığımızda dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, gündemimiz hayli yoğun, hem Türkiye'de hem de dünyada son derece yoğun ve aslında ortak şeyler konuşuluyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Biz daha çok Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamalar, bunları gazete manşetlerinde görüyoruz. Doğu Akdeniz'de ve genel itibarıyla bölgemizde yaşanan gelişmeler uluslararası basında nasıl yer alıyor? Yunanistan'ın tutumu, Suriye'de, Libya'da yaşanan son gelişmeler, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma uluslararası basında nasıl değerlendiriyor? Onu sizden öğrenelim.
Tekrar merhabalar diyerek ben başlayayım programa. Şimdi şöyle söylemek lazım. Aslında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bahsettiğiniz üzere hemen tüm ülkelerde gündem olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Avrupa Birliği dediğinizde 27 ülke artı bir de yeni birlikten ayrılan İngiltere'yi katarsak 28 ülkenin gündeminde bu konunun yer aldığını söylemeliyim. Hatta şöyle de söylemek mümkün. Aslında Macron'un açıklamalarına da gelmezden evvel Lavrov örneğin, Sergey Lavrov'un bir ziyareti oldu Güney Kıbrıs Rum kesimine geçtiğimiz hafta içerisinde. Yani sadece Avrupa Birliği özelinde ve Avrupa Birliği gündeminde olan bir konu olarak değerlendirmemek de lazım. Konuştuğumuz gibi Rusya'nın da bu konu üzerinde, özellikle hatta Rus basınına baktığımızda bu ziyaretle ilgili neden böyle bir ziyaret bu zaman içerisinde gerçekleşti diye. Özellikle Amerika'nın, hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz haftalarda, iki hafta kadar önce Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırdığı ile ilgili haber olmuştu önümüzdeki yıl için. Dolayısıyla bunun akabinde Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan ilişkilerini korumak amacıyla esasen böyle bir adım attığı söyleniyor. Tabii orada Lavrov'un verdiği mesajlar vardı. Şunu da söylemek lazım. Doğu Akdeniz dediğimiz zaman tabii ki sadece bizim mavi vatan olarak adlandığımız bölgeyi de düşünmemek lazım. Çünkü Suriye özelinde, Libya'da yaşanan gelişmeler elbette çok mühim. Lavrov'un örneğin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yaptığı ziyaretten önceki adresi Suriye olmuştu. Diğer taraftan Rus basınında bir yandan da Libya'ya hani gönderilen bazı askeri teçhizatlarla ilgili haberler yer aldı. Dolayısıyla hani çok karmaşık bir yapının olduğunu söylemek mümkün. Bu arada bir son dakika haberini de biz de verelim. Önümüzdeki günlerde, yarın bu konuyu konuşacağız. Esas konuşulacak esasen. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimine bir ziyareti olacak yarın. Ve burada da umarız gerçek diyalog olur şeklinde bir açıklaması oldu Pompeo'nun. Ve şu açıklamayı not etmek lazım. Diyor ki Pompeo, umarız askeri ekipmanlar geri çekilir diyor. Tabii burada bir ironi var, çünkü kendileri daha yeni bu askeri ekipmanların satışıyla ilgili bir yaptırımı, daha doğrusu yaptırımı kaldırdılar, öyle söyleyelim. Dolayısıyla hani burada bir çelişki söz konusu, bunu söylemek lazım. En başta söylediğinize gelecek olursak, Macron'un 6 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle beraber katıldığı bu zirve, Korsika'da olan bu zirvedeki mesajları tamamen Türkiye'ye dönüktü. Tabii oradaki mesajlarda biz Türkiye'deki halkı karşımıza almayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşımıza alalım şeklinde çok hadsiz de bir açıklamada bulundular. Türkiye'den de buna karşı açıklamalar gelmişti. Şimdi diğer burayla ilgili bir önemli konuyu daha şöyle söylemek lazım. Benzer saat, aynı saatlerde aslında Avrupa Parlamentosu'nda bir oturum vardı Türkiye ile ilgili. Aslında yaptırımla ilgili nasıl bir karar alınacak diye bu konu konuşulmuştu. Sabah saatlerinde Yunan Dışişleri Bakanı'nın, akşam saatlerinde de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları basına yansıdı. Orada baktığınızda özellikle Avrupa basınının şu an tartıştığı konu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği politikasını, dış politikasını rehin aldığı konuşuluyor. Bu da nasıl rehin aldığı konuşuluyor denecek olursa, şu an hali hazırda aslında Avrupa Birliği'nin Belarus'a dönük bir yaptırım kararı alması bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan o seçim sonrasında seçimin adil olmadığı iddiası var. Ve bununla ilgili de Belarus başkanlığına ve tekrar seçilen yönetime karşı yaptırım kararı alınması gündemde. Ama bununla ilgili Güney Kıbrıs Rum, tabii Avrupa Birliği'nde şöyle bir mekanizma, ondan bahsetmek lazım. Evet. Bütün ülkelerin karar birliği olmaksızın, oy birliği olmaksızın böyle bir adım atılamıyor, yaptırım kararı verilemiyor. Burada da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendiyle ilgili özel bir sorunu genele yayacak şekilde görüşmeleri rehin aldığı ile ilgili iddialar var. Yani bu iddiaların hani sahibi olan kişiler de önemli kişiler. Örneğin Karl Bildt, eski İsveç Başbakanı baktığımızda. Dolayısıyla bunlar önemli ve hatta önümüzdeki dönemde de zaten hatta şu konuşuluyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu yaklaşımının ve Türkiye ile ilgili ilişkilerinde kendi yaşadığı sorunları Avrupa Birliği gündemine taşıma ve Avrupa Birliği'ni yönlendirme çabasının ileride aslında kendisine ters tepeceği ile ilgili iddialar var. Tabii bir taraftan Macron'un Avrupa Birliği üyelerini, Doğu Akdeniz'de kıyısı olan diyelim Avrupa Birliği üyelerini toplaması bir tarafta dururken, aslında Fransa basınının takip ettiği önemli ziyaretler de olmakta. O ziyareti yapan da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Mali'deydi. Dün Guinea-Bissau'daydı ve daha doğrusu hatta Senegal'e ziyaret yaptı. Hatta Senegal'deyken Avrupa Parlamentosu'nun toplantısına katıldı ve orada Türkiye'nin savlarını ve Yunanistan'ın hadsiz açıklamalarına ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden aynı şekilde yanıt verdi. Bu ziyaretler şundan önemli. Bu üç ülke, ziyarette bulunan bu üç ülkede eski Fransa sömürgesi olarak adlandırılan ülkeler. Dolayısıyla Fransa basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Macron'un da aslında yumuşak karnı olduğunu söylemek mümkün. Evet. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Bir de şunu söylemek lazım. Bütün dünyayı şu an kasıp kavuran Covid-19 konusu eğer gündemde olmasaydı belki şu an biz Fransa'da Macron'un geleceğini tartışıyor olacaktık. Çünkü Covid-19 öncesindeki süreçte bir yıla yakın hatta bir yıldan daha uzun bir süre, 1,5 yıla yakın bir süre ilk siyasette sarı yeleklilerle mücadele etti Macron ve ona dönük onay çok düşük düzeylerdeydi, %20'lerdeydi. Ancak dış politika konusu gündeme geldiğinde Macron açısından en başarılı olan rakamların görüldüğü günleri geride bıraktık. %40'lar onlarda ama Fransa basını hala konuştuğu konu %40'ların bir Fransa Cumhurbaşkanı açısından çok düşük düzeyler olduğu şeklinde bunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla dış politika ortadan kalktığında veya dış politikadaki söylemleri Macron'un çekildiğinde Macron'un iç siyasette çok büyük bir zorluk yaşadığını ve zorda kaldığını söylemek mümkün. Yani şunu da esasen söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte Fransa Cumhurbaşkanı seçimine kadar ki dönemi belki de Macron bu konuyu konuşarak geçirecek. Bir diğer bahsettiğiniz ve çok önemli olduğunu düşündüğüm konu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma. Bununla ilgili de geleceğe dönük bir konudan bahsedelim. 15 Eylül'de Amerika'da bir imza seremonisi yapılacak. Beyaz Saray'da olacak bu seremoni ve Netanyahu bu seremoniye İsrail tarafını temsil eden katılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise Dışişleri Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın katılması bekleniyor. İki yeni ülke adlandırılıyor İsrail vatanı özelinde söyleyecek olursak. Evet. Jerusalem Post'ta ve Haaretz'te yer alan makalelerde bunlardan birinin Bahreyn'in ve Umman'ın bu katılma ihtimali İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlamında bundan bahsedebiliriz. Yine Çad ile ilişkilerinin iyileştirme çabalarının olduğunu görüyoruz Netanyahu, İsrail'in. Bir ziyaret söz konusu oldu geçtiğimiz dönemde. Bir diğer konu aslında Amerikan basınında da çok yansıdı, Türkiye'ye de çok yansıdı, Avrupa basınında da çok konu oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti sırasında yaşananlar olmuştu. Orayla ilgili şöyle bir dipnot vermek lazım. Aslında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hatırlayacağımız üzere o imza töreni sırasında Kudüs'e Büyükelçiliğin taşıma kararı alındığı ile ilgili bir açıklama yapmıştı Trump. Ve bu için önündeki kağıtları karıştırdığını görmüştük biz. Aslında bu hani bu karıştırması çok doğruydu. Çünkü o toplantıya katılan bir yetkilinin İsrail basınına açıklamasını okuduk. Evet. Ve o açıklamada diyordu ki aslında metinde öyle bir ifade yoktu deniyor. Dolayısıyla o metinde olmayan bir ifadeye dönük Trump'ın bir söylemi olduğu söyleniyor. Ve bunun üzerine inşa edilen Sırbistan'ın İsrail'le yakınlaşma ilişkilerini gördük. Avrupa Birliği'nden de buna bir karşı açıklama geldi ve bunun Sırbistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini dahi yani üyelik sürecini dahi yavaşlatacağı söylemi söz konusu oldu. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönem, önümüzdeki hafta içerisinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İsrail anlaşmasının geleceğiyle ilgili konunun da gündeme geleceğini söylemek mümkün. Bir detaydan da bahsetmek lazım. Hatırlayacağımız üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden bir İsrail uçağı olmuştu. El Al uçağı, yani İsrail uçağı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne inmişti. Orada Netanyahu'nun İsrail basına yansıyan çok ilginç bir ifadesi oldu. Dedi ki bu çok tarihi bir gün. Çünkü ilk kez bir gün ışığında bir İsrail uçağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne iniyor. Burada tabii şöyle tartışmalara yol açtı. Gün ışığı ifadesi çok önemli. Çünkü daha önce defalarca bu uçak indi esasen yorumlarına yol açtı. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz yıllardaki ilişkilerin ve anlaşmaların bir takım açığa vurumu şeklinde de konuyu betimlemek mümkün.
Evet, çok az bir süremiz kaldı, 2-3 dakika kadar. Bu süre içerisinde de size koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada neler yaşanıyor onu sormak isteriz.
Hemen orada şunu söyleyelim. Koronavirüsle ilgili özellikle geçtiğimiz haftalarda 3 temel konunun başta gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi aşıyla ilgili gelişmeler. İkincisi lockdown denilen evde kalma süreçleri ülkelerde. Bir diğeri de ekonomide yaşananlar. Ekonomiyle ilgili şunu söyleyerek başlayayım esasen. Avustralya'da 30 yıldan beri ilk kez resesyona girildiği açıklaması yapıldı. Yani bu sadece Avustralya ile ilgili olan bir durum değil. Aslında dünya genelinde yaşanan bir sorun. Lockdownlar özelinde bakacak olursak ülkelerin yani evde kalma süreçleriyle ilgili bakılacak olursa İsrail'de örneğin pazartesi itibariyle akşamları sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler var. Çünkü İsrail'de vakalar Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta görülmedik düzeyde artmış durumda. Okullarla ilgili süreç aynı şekilde pek çok ülke farklı uygulamalara gidiyor. Okulların açıldığı bazı yerlerde tekrar karantina süreçlerini görüyoruz. Evet. Bunlar var. Bir de son olarak aşıyla ilgili gelişmelerden bahsetmek mümkün. Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yaptığı aşı çalışmasının durdurulduğu haber oldu. Şimdi bu haber önemliydi. Çünkü önemli aşı çalışmalarından bir tanesi bu çalışma. Bir diğeri Science Mag dergisinde Rusya'nın yaptığı aşı çalışmaları ile ilgili bir makale yer aldı. Ve Rusya'nın bu denek sayısının 76 ile sınırda olmasının çok az olduğu eleştiriliyor. Hatta Avrupa'daki Rusya aşısına dönük eleştirilerde bu o minvalde söyleyebilirim. Evet. Nitekim Oxford aşısının 30 bin civarında kişi üzerinde çalışılacağını söylediğini belirtelim. Yani 76 ile kıyaslandığında ciddi bir rakam olduğunu söylemek mümkün. Ama bir diğer haber de yine vardı basına yansıyan, bunu da söyleyelim. Biraz dağınık oluyor ama sonunda toplayarak belirteceğim. 4 yıl, önümüzdeki 4 yıl içerisindeki yan etkilerden muaf olmak istediği ile ilgili bir haber basına yansımıştı. Aynı AstraZeneca adlı firmanın haberiydi bu. Reuters'da yer almıştı bu.
Son sözlerinizi alayım.
Bu aşı sürecinin politik olduğunu da söylemeliyiz aynı şekilde. Neden? Çünkü örneğin Amerika'da Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris, eğer Trump 3 Kasım'daki Amerikan seçimleri öncesinde bir aşı bulduğu ile ilgili ilanda bulunacak olursa ben bu aşıyı olmayı düşünmüyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Çünkü bir taraftan ümit var, ümit vermek var. Diğer taraftan da hüsrana uğrama durumu söz konusu. Bu anlamda konunun önemli olduğunu söylemeliyiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu. Böylelikle bugün Yeni Gün programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.